Ayrım 16.
12. Bu ilk yaş günahından sonra Bihter hastalanmış gibiydi. Behlül'ün odasından çıkınca hiçbir şey duymamıştı. Bütün duygusunu uyuşturan bir uyku içindeydi. Bir şey düşünemeyerek hep susmak istiyordu. Yatağına girince hemen uyumuştu ama sabahleyin gözlerini açar açmaz daha yatağından kalkmadan bütün o çirkin gerçeği kendisiyle birlikte uyanmış buldu. Demek bu sabah Bihter her sabahkinden başka bir Bihter'di. Artık talihsiz, talihsizliğine acınacak bir kadın değil, bir daha silinmeyecek bir lekeyle kirlenmiş sefil, murdar bir yaratıktı. Sonunda işte büsbütün Firdevs Hanım'ın kızı olmuştu. Bunu kendi kendisine söylüyor ve kendisinden irinilecek bir vücuttan kaçarcasına kaçmak istiyordu. Ama niçin böyle olmuştu? Bu günahı bağışlatacak bir sebep de bulamıyordu. Behlül'ü sevmiyordu. Hayır, bundan güvenliydi. Çapkın bir çocuktan başka bir şey olmayan bu adam için aşka benzer hiçbir şey duymamıştı. Şu halde oradan kaçmak, onun kim bilir kimlere karşı binlerce kez dinlenmiş sözlerini dinlememek, üstelik onun odasına girmemek o kadar mümkünken, niçin, evet niçin gidip bayağı bir kötü kadın düşkünlüğüyle bu adamın kollarına atılmıştı? Bu düşüşü bağışlatacak hiçbir şey bulamıyordu. Üstelik bundan bir küçük mutluluk bile bekleyemezdi. Kocasına karşı, görevine karşı, bundan sonra artık herkese, kendisine saygı duyacak olanların tümüne karşı hainlik ederek, üstelik kendi öz benliğine karşı bir mazeret çıkar yolu bulamayarak, kendi kendisini sefil bir yaratık yaptıktan sonra mı böylelikle mutlu olacaktı? Şimdi öz benliğinden iğreniyordu, hayattan, her şeyden iğreniyordu. Sonunda Firdevs Hanım'ın kızı olmuştu. Evet, yalnız onun için gitmiş, bu adamın kollarında kirlenmiş bir kadın olmuştu. Başka bir sebep bulamıyordu. Demek onun kanında, kanının en küçük parçacıklarında bir şey vardı ki onu böyle sürüklemiş, sebepsiz, özürsüz Firdevs Hanım'ın kızı yapmıştı. Bütün bu günahın, bu kirin sorumluluğunu annesine yöneltiyordu. Bu kadına bir düşmandı, ondan iğreniyordu. Kendisini bu kadının kızı yapan alınyasına küsüyordu. Şimdi ne yapacaktı? Bundan sonra artık bir istek oyuncağı niteliğinde Behlül'ün sahipliği altına geçmiş demekti. Buna razı olacaktı. Bir kez düşmüş olmak, artık büsbütün uçurumlara yuvarlanmak için bir sebep, bir hak oluşturmuş olacaktı, öyle mi? Ondan sonra herkese yalan söyleyecekti. Kocasına yalan söyleyen gözlerle bakacaktı. Pekere, ben de kocamı seviyorum, ben de kocama hainlik etmedim ve etmeyeceğim demek isteyen bir kişisel onurla görünmeye çalışacaktı. Yaşaması artık baştan başa bir yalan, iğrenç bir yalan olacaktı. İyi ama buna nasıl katlanacaktı? Herkes ona yalan söylüyorsun demeyecek miydi? Filanın kocasına bir hainliğinden söz edilirken o kızarıp gözlerini indirmeyecek miydi? Ya Behlül'le, o cinayet ortağıyla, bu evin içinde hep birlikte aynı havayı soluyarak nasıl yaşayacaktı? Hayır, bunların hiçbirine katlanmayacak, hiç olmazsa sürekli yalanlardan oluşan bir hayatı sürdüremeyecekti. Gidip şimdi kocasına diyecekti ki, biliyor musunuz, ben size layık değilim, ben aşağılık bir yaratığım, Firdevs Hanım'ın kızıyım, bırakınız beni gideyim annemin yanına, ben yalnız oraya layıkım. Ne var ki siz de düşünmeli değil miydiniz, niçin gidip bir Firdevs Hanım'ın kızını almak istediniz? Oh, bunu söylemeye güç bulsaydı, kendi cinayetinin öcünü gene kendi alsaydı, o lekeden öz benliğini temizlemiş olacaktı. Ama buna değil, hiçbir şeye güç bulamadı. Bu düşüş ondaki bütün savunma yeteneklerini yok etmişti. Böyle sabahleyin, o düşüşün heyecanının ertesi gününde kendi kendisinden iğrenirken, kimliğinin gizli dürünlüklerinde bir parıltı duyuyordu ki, artık bu başlayan düşüşü izlememek, gene o odaya, gene onun kollarına dönmemek mümkün değildir. Behlül'ün anısında rastgele kendisine sahip olunmuş bir düşkün kadın değerinde kalamazdı. Artık onun hayatına sahip olmalıydı, onun olmalıydı, onu sevmeliydi, sevmeye çalışmalıydı. Bu aşk günahına öyle bir akış yatağı belirlemeliydi ki onu düşmüş değil, yücelsin. Evet, bunu yalnız aşk temizleyebilirdi. Bu sabah Adnan Bey onun odasına gelip de, gülüm, beni bu sabah öpmüyor musun dediği zaman Bihter hiçbir şey duymayarak, üstelik dudaklarında bir sinirli ürkeklik bile sezmeyerek kocasını öpmüş ve sonra bu kadar ilgisiz kalışına şaşmıştı. Demek böyle, yüreğinde hiçbir şey titremeden vücudunu başka birisine verdikten sonra dudaklarına kocasına uzatabilmişti. Demek bu kadar duygusuz, bu kadar umursamazdı. Kendi kendisine şaşıyordu. Onda bir şey, bir düşüşe karşı isyan ederken başka bir şey onu kabul ediyor, normal buluyordu. Bir hafta, bir ikinci düşüşün meydana gelmesi olasılığını hazırlayabilecek fırsatlardan kaçındı. Behlül'le ilişkilerinde, o eski ilgisiz ilişkilerinde hiçbir değişiklik olmamış gibiydi. Sanki o akşamın anısı o gecenin karanlıkları içinde bir düş niteliğinde kalmıştı. Bihter onunla yalnız kalmıyordu, ona ayrıca bakmıyordu. Üstelik o evde yokken bile odasına girmiyordu. Bu odadan kaçıyor, orada uyuyan bir anının havasını solumak isterse boğulacağından korkuyordu. Bu bir hafta içinde o düşüşün meydana gelişinden o kadar uzaklaşmıştı ki kuşkulandı bile. Yoksa hiçbir şey meydana gelmemiş miydi? Yoksa bu sadece bir düş müydü? Kimi dakikalar olurdu ki bir şimşek hızıyla kafasından böyle bir kuşku geçer ve o sırada herkese bağırmak isterdi. Lakin yalan, yalan, aldanıyorsunuz. O olayı herkes biliyor da kendisine acınacak bir şey söylemiyor gibi bir şey duyuyordu. O günden beri herkesin gözünde sanki bir şey değişmişti. Üstelik eşyada, bütün evin içinde yüzüne bilen bir bakışla bakan bir hal buluyordu. Behlül hep her vakit gülünecek bir fıkra söyleyen, Nihal'i kızdıracak bir tartışma bulan, en eşsiz zamanlarda bir kahkahanın canlılığını uyandıran Behlül'dü. Onda o akşamı akla getirecek ne bir söz ne bir bakış vardı. Bihter'e gene hep eski suyuna göre gidiş sesiyle öyle aldırışsız seslenişleri vardı ki genç kadını şaşırtırdı. Behlül kendi kendisine diyordu ki, dikkat, ikinci düşüş hemen her zaman birinci düşüşten daha zor, daha naziktir. Birinci düşüşten sonra bunalımlar, acı çekmeler, bütün bir kadını sizden kaçıran o şeyler vardır. Kadınlar çoğunlukla ikinci düşüşe engel olmakla ilk düşüşün günahını bağışlatmış olacaklara inanırlar. Bu dönem içinde onlara ya yeniden rastlantıyla sahip olmak ya da onlara karşı ilgisiz kalmak gereklidir. Kadınlar izlendikçe içleri rahattırlar. Sizin hala onların arkasında koşmanız çoğunlukla yüreklerinin gereksinmesini doyurmaya yeter. Ama ilgisiz kalmanızı hiçbir zaman bağışlamazlar ve o zaman o ilk düşüşten sonra onlar sizi izler. Bugün Behlül İstanbul'a inmek üzere odasından çıkarken yukarı kattan Bihter'le Nihal'in çarşaflanmış olarak indiklerini gördü. Nereye gidiyorsunuz? Anneme. Birden Behlül Bihter'i çarşafın içinden o düzgün boyu bosuyla görür görmez ona bir haliyle eşlik etmek için içinde önüne geçiremez bir istek duydu. Oh dedi, ne güzel düşünüş. Bahse girerim ki sandalla gidiyorsunuz. Yazdan kalma bir gün. Beni de birlikte alıyorsunuz değil mi? Durunuz bakayım, annenizi görmeyeli kaç gün oldu? Bihter gülerek buna karşı çıkıyordu. Siz bizi sıkacaksınız. Biz kadınca görüşmek istiyorduk değil mi Nihal? Behlül'e gidişlerinin sebebini açıkladılar. Aile ilgili bir düğün vardı. Oraya hep birlikte çağrılıydılar. Nihal için Bihter de gidecekti. Bugün yapılacak giysiler için görüş alışverişinde bulunacaklardı. Behlül, beni birlikte almanız için bundan daha iyi bir sebep olamaz diyordu. Size ne güzel fikirler vereceğim göreceksiniz. Şemsiyelerinizle çantalarınızı bana veriniz. Behlül şemsiyelerle çantaları ellerinden alıyor ve bir uşak durumuyla önlerine geçiyordu. Sandalda Nihal ile Bihter'in ortasındaydı. Hemen hep Nihal ile konuşuyordu. Bugün en iyi günlerinden biriydi. Diyordu ki, ben bugün mini mini Nihal'ime bir giysi modeli ortaya çıkarayım ki bütün düğün halkının içinde Nihal'den başka kimse görünmesin. Ama Nihal bilir misin, sen şık, hoş bir kız oluyorsun. Gözlerini bana kaldır bakayım. Nihal gözlerini kaldırarak soruyordu. Beyefendi Nihal'in gözlerinden memnun oldular mı? Biraz da güleyim mi? Dişlerimi görmek ister misiniz? Nihal ince dudaklarını kısarak, dişlerini göstererek Behlül'e eğiliyordu. Behlül yargıyı verdi. Değil mi? Nihal hoş, şık bir kız. Güzel değil. Sen de bilirsin ya Nihal. Hani ya güzel dedikleri bir şey değilsin. Ama gözlerinden başka her şey zarif, nazik. Nasıl söylemeli? İnce, evet ince bir kız. Hani ya Japonya'dan, ta o doğunun garip ülkesinden gelmiş, belirsiz 3-4 çizgiden oluşan resimler var ki, insandan çok bir çiçek güzelliğine, hoşluğuna doyulamayan, dokunulursa kırılacak sanılan bir çiçeğe benzer. İşte Nihal, sende bir hal var ki bana onları akla getirtiyor. İnce bir şiir, sanki yalnız gözler için yapılmış Yasemin'den bir kız. Nihal Behlül'e karşılık vermeyerek Bihter'e soruyordu. Sanırım ki övülüyorum. Buna nasıl karşılık vermeni rica ederim? Sonra Behlül'e dönerek pek resmi bir biçimde başıyla selam vererek ''Aman efendim'' diyordu. ''Mini mini Nihal ne güzel bir kız, ne de ince bir çiçek. Yanılıyorsunuz. Nihal elinde küçük bir yelpaze, saçlarında uzun iğnelerle bir Japonyalıdan başka bir şey değil.'' Birden Behlül'ün aklına bir düşünce geldi. Nihal, niçin sanki o düğüne bir Japonyalı kılıyla gitmeyesin? Nihal hemen bu düşünceye bayıldı. Aa, dedi, bakınız, bu incelenebilecek bir düşünce. Mihter karşı çıkıyordu. Hiç böyle bir şey görülmemiş, yapılmamıştı. İstanbul'un içinde herkes buna gülecekti. Behlül düşüncesini savundu. Gülmek. Ancak o bizde kuraldır. Biz her şeye gülerek başlarız. Ama bu bizi gizli gizli, ta içimizden, üstelik çoğunlukla özbenliğimize karşı bile saklayarak yapanları kıskanmaktan, yapılan şeyleri beğenmekten alıkoymaz. Güleriz. Gülmekle yapamamanın iş kırıklığının öcünü alırız. Sonra yavaş yavaş biz de yaparız. Artık gülünüp eğlenmekten usanç getirildikten sonra yapmaktan da bir sakınca görmeyiz. Ama vakit geçmiş, o şey adileşmiş, bayağılaşmıştır. Behlül ileri sürdüğü görüşü ispat için örnekler getiriyordu. Mihter yavaş yavaş razı oluyor gibiydi. Düğün özel bir gece eğlentisinden başka bir şey olmayacaktı. Firdevs Hanım'ın teyzelerinden birinin kızı gelin oluyordu. Nihal'in böyle bir kılıfla gitmesi pek yapılmayacak bir iş değildi. Behlül Nihal'e, ''Bana söz ver bakayım.'' diyordu. ''Beni o kılığına yelpazeleyeceksin değil mi Nihal?'' Ondan sonra Nihal'in ince kaşının ucunu göstererek ''Ondan sonra şuradan bir öpücük.'' Firdevs Hanım'ı uzun iskemlesinde uzanmış buldular. Bu kış başlangıcından beri o bir türlü şuna bunu açıklamak istemediği sızlar onu artık iskemlesine bağımlı eder olmuştu. Mihter annesini öperek ''Gene rahatsız mısınız anne?'' dedi. Firdevs Hanım ''Hayır, o kadar değil.'' dedi. Sonra Nihal'in başını çekerek alnını öptü. Behlül kulağını eğilerek diyordu ki ''Beni öpmez misiniz?'' Firdevs Hanım iki parmağıyla Behlül'ün dudaklarını koparmak isteyen bir işaretle ''Koca bebek.'' diyordu. Nihal ile Bihter bu yeni bulunan düşünceyi Peyker'e anlatıyorlardı. Firdevs Hanım Behlül'e yanını göstererek ''Oturunuz bakayım oraya.'' diyordu. Behlül bir yer iskemlesi çekerek ta yanına oturdu. ''Bana ne vakitten beri gelmiyorsunuz bilir misiniz? Bu günde tam 18 gün oluyor. Görüyor musunuz? Artık bana günleri saydırıyorsunuz. Bu 18 günü nasıl geçirdiniz?'' Behlül gülerek ona karşılık verdi. ''Sizi gelip görmek isteyeli.'' İşte koca bir yalan. Kim bilir bu 18 gün içinde ne kadar anlatacak, yok hayır saklanacak şeyleriniz vardır. Kendisini Behlül'den uzak buluyor, iskemlesinde daha çok doğrulmak istiyordu. Yastıkları biraz düzeltir misiniz Behlül Bey? Behlül ayağa kalkıyor, onu biraz omuzundan çekerek arkasındaki yastıkları düzeltiyordu. Avucunun içinde bu kadının yumuşamış vücudunu bir teslimlik isteğiyle eriyor gibi buluyordu. Kendi kendisine ne kadar yazık ki tam 13 yıl geçmiş oluyorum. Diyordu. Yastıkları düzelttikten sonra Firdevs Hanım geniş bir solukla ona baktı. Sonra ağır ve süzgünlükle gözlerini kapayarak elini uzattı ve Behlül'ün elini tutarak öyle gözleri kapalı, sanki gözlerinin içindeki düşlemesine sahip çıkarak sıktı. Behlül kendi kendisine "Oo!" diyordu. Konu ciddilik kazanıyor. Sonunda aşk ilan olunacak. Annelerden sonra kızlar, evet ama bilmem ki sevda felsefesinde bu kuralın tersine dönmüş bir biçimi var mıdır? Behlül hiçbir zaman Firdevs Hanım'la çakalaşmaktan başka bir ilişki hali kurmayı düşünmemişti. Firdevs Hanım'a bir kadın değil, özel bir türün incelenecek örneği gözüyle bakardı. Bu anda elini bu kadının elinde sıkılıyor sezinlemekten garip bir ezinç duydu. Özbenliğinde daha öyle bir şey kalmıştı ki bu kadınla gülüşmekten başka bir şey andıracak ilişkilerden kaçınıyordu. Yavaşça Firdevs Hanım'ın uzak bir düş üzerinde uyumaya çalışan kapalı gözlerine bakarak elini çekti. Firdevs Hanım bir söz söyleyemeden gözlerini açtı ve o derinden geliyor sanılan bakışına bir küskünlük anlamıyla baktı. Behlül şimdi ayağa kalkmıştı. Ötede kanepenin üstüne, geridona, yere serilen moda dergilerinin karşısında görüş alışveriş eden Peyker'le Bihter ve Nihal'den oluşan topluluğa sesleniyordu. ''Hiç kuşkum yok ki bensiz karar veremiyorsunuz. Nihal için düşündüğünüz şeye Peyker Hanım ne diyor?'' Dergileri demet demet Firdevs Hanım'ın yanına taşıdılar. Artık hep birleşmiştiler. Bihter kendisi için düşündüğü şeyi gösteriyordu. Bihter karşı çıktıkça Behlül'ün düşüncesinde kabulde direnen Nihal, Bihter karşı çıkmaktan vazgeçtikten sonra Japonya kılığından uzaklanıyor gibiydi. Behlül Peyker'e, ''Ya siz, ya siz?'' diyordu. ''Bilir misiniz, ben sizin yerinizde olsaydım nasıl bir şey yapardım?'' O zaman giyinmek üzere bir kuramlar dizisine başlayarak bunları Peyker'i güzellik anlayışına uyguluyor. ''Siz asıl sert, çiğ renklerden kaçmalısınız.'' diyordu. ''Sizin sarıya benzeyen gözleriniz, kumral salınan saçlarınız, hafif saz renginiz, bütün o belirsiz renkleriniz donuk, solgun şeyler ister. Sizin güzelliğinizi ben, güneş çekildikten sonra renkleri silinmeye, tatlılaşmaya başlayan bir akşam güneşine benzetirim. Buna öyle bir çerçeve gereklidir ki, renklerin o çekingen görünüşüne güçlülükten çok zayıflık versin.'' ''Daha solgun, daha belirsiz, nasıl anlatmalı, daha akşam güzelliğiyle güzel olasınız.'' Behlül Peyker'le aşırı ilgileniyor ve onunla ilgili oldukça hala bu kadın için yüreğinde sönmez bir isteğin varlığını bulmaktan şaşıyordu. Peyker eliyle onu durdurarak "Yeter, yeter!" diyordu. "Bütün bu kurallarınızla bizi büsbütün şaşırtacaksınız." Bihter susuyordu. Behlül Firdevs Hanım'la, Peyker'le ve bu arada Nihal'le ilgilenirken kendisine çözümlenemez bir tedirginlik duyuyor, hepsini orada bırakıp yalnız başına bunların yanından kaçmak isteği veren bir şey duyuyordu. Sinirli elleriyle dergileri karıştırıyor, Behlül'e ters bir şey söylemek için fırsat bekliyordu. Annesine sordu. "Siz anne, sonunda karar verebildiniz mi?" Firdevs Hanım'ın kafasına bir düşünce yayılıyordu. Alla karıştırılmış düz siyah bir şey yapacaktı ki göğsü pek aşağıya inmeksizin omuzlarına kadar yayılarak açık açık olacak, kolları pazılarına kadar yalnız bir düğmeyle tutturulacak, sonra ince ince kıvrımlarla aşağı kadar bir ceken biçiminde dökülecekti. Behlül, "Evet, evet anlıyorum." diyordu. Bütün yaşlarının ilerlediğinden korkan kadınlara göstereceksiniz ki bir kadın yılları yalan çıkararak genç kalabilir ve her zaman gösterilecek bir göğsüyle kollara sahip olabilir. Bihter dönmek için acele ediyordu. Bugün Behlül onun üzerinde iğrenç bir adam etkisini meydana getiriyordu ve bu adamca sahip olunmuş olmak onu kendisinden de iğrendiriyordu. Birden burada karar verdi. Bir şeyi, bir yol bulacaktı. Kocasına söylenecek öyle bir şey bulacaktı ki bu adamdan onu kurtarsın. Dönerken sandalda karşılıklı hiç söz etmediler. Ama Bihter'de Behlül'e bir şey söylemek, onu horlaşıp aşağılamak, bir sözle aralarına artık unutulamayacak bir düşmanlık koymak gereksinmesi vardı. Sebebini pek iyi bilmiyordu ama bu adamı tokatlamak istiyordu. Yalıda Nihal önden koşa koşa çıkıyordu. Onlar merdivenleri yan yana çıktılar. Behlül'de ufak bir yürek çarpıntısı vardı. Bihter'deki kaynayan öfkeyi uzaktan sezinliyordu. Ama bunu kendi istemişti, kendi hazırlamıştı. Onu bir haftadır süregelen ilgisizliğinden çıkarmak için her şeyi yapacaktı. Ama şimdi onun yanında bir söz söyleyemiyordu. Ayrıcalıkları sırada sofada durdular ve birbirine baktılar. Behlül dedi ki, "Size bir şey söylemeliğime izin verir misiniz?" Bihter, "Söyleyin," istedi. Behlül eliyle odasını göstererek, "Orada," diyordu. "Burada nasıl olur? Düşününüz bir kez, bizi işitebilirler." Bihter'e daha çok sokulmuş, fısıldayarak söylüyordu. Bihter başını sallayarak, "Sizin odanız mı?" "Hiçbir zaman," diyordu. Sesinde bir alayla Behlül sordu. "Niçin? Benden korkuyor musunuz?" Bihter karşılık vermeyerek dönmüştü, gitmeye hazırlanıyordu. Behlül elinden tuttuğu eğilerek kulağına diyordu ki, "Ama neden? Beni dinlemeden gidemezsiniz. İşitiyor musun Bihter? Gidemezsin." Ve yavaş yavaş onu odasına çekiyordu. Bihter elini kurtarmaya çalışıyordu. Ancak artık odadaydılar. İkisini de bir yürek çarpıntısı konuşmaktan engelliyordu. Yeniden uzun bir bakışla düşmanca bakıştılar. Birden Bihter hemen oraya bir iskemleye düştü ve hırsından iki eliyle yüzünü kapayarak ağladı. Behlül şimdi dizlerinin dibine oturmuş onun rahat rahat ağlamasına izin veriyordu. Bu bunalım çok sürmedi. Bihter artık yalvarıcı bir sesle diyordu ki, "Rica ederim beni bırakınız, beni bırakınız. Nedir bilmiyorum ama bu beni öldürecek. Sizin ne iyi bir dostunuzdum. Şimdi size düşman oluyorum, sizden iğreniyorum. Sizinle birlikte kendimden iğreniyorum. Yine sizinle eskisi gibi sadece bir dost olurduk. Birbirimizi lekesiz, ecinsiz bir sevgiyle severdik." Behlül kendisini sevdirmek isteyen bir çocuk soğukkanlılığıyla onun dizlerine dayanıyor, başına koluna koyuyordu. "Lakin," dedi, "sizi böyle sevmemek kadar ezinç olur mu? Bilseniz bir haftadan beri ne kadar acı çektim. Bir daha seninle böyle yapayalnız kalamayacağım. Bir daha sizi böyle dizlerinizin dibinde dinleyemeyeceğimi sanıyordum. Nasıl mümkün olur Bihter? Sizi sevmemeye mahkum olduktan sonra ben nasıl yaşarım? Ama sizi öyle sevmek, ayaklarınızın altında bahtiyarlıktan ölerek, ölmekten bahtiyar olarak sevmek. Ah, sizi sevemediğim, size bunları söyleyemediğim dakikalar. İşte onlar birer ezinçti, birer işkenceydi. Siz de beni seviyordunuz, uzaktan uzağa bunu sezinliyordum. Şu halde bahtiyar olmak için ne engel vardı? Bugün bahtiyar olduktan sonra sevişmemeye, bu mutluluğu kendi ellerimizle öldürmemeye yol açacak ne olabilir?" Bihter şimdi daha fazla söyletmemek, bu yargı üzerinde onu daha çok dinlememek için elinin tersiyle Behlül'ün ağzını kapıyordu. Behlül bu eli öpüyordu. Burada, bu kadının yanında, onun şu insanı kendisinden geçiren havasında Behlül kendisini değişmiş buluyordu. Artık söylediklerini sezinliyordu. Artık bir oyun oynayan yapmacıklı kimliğinden çıkıyor, söylediklerinin gerçekliğini, özbenliğini teslim ediyordu. Yavaşça Bihter'in yanına oturmuştu. Onu yavaşça kendisine çekerek hafif bir sevda mırıltısı çeşidinden ancak duyulabilir sesle "Oh, bilseniz sizi sevmekle neler kazanıyorum. Yaşayışımı, kendimi, varlığımı. İşte siz bana bunları kazandırıyorsunuz. Sizi sevmeden önce duygusuz, ruhsuz bir şeydim. Bütün o koştuklarım, uğraştıklarım, yapılmak için yapılmış şeyler, boş geçirilmek istenilmeyen bir gençliği doldurmuş olmak için uydurulmuş bulunan yalanlardı. Anlıyor musunuz? Bütün o hayat baştan başa bir yalandı. O yalanların içinde ruhumun bozulduğunu, artık onda katıksız ve yücelikli bir sevgiyle titremek yeteneğinin yok olduğunu sezinliyordum. Siz bunların hepsini değiştirdiniz. O ölmüş sanılan ruhun bütün katıksız ve tertemiz emellerini uyandırmış oldunuz. Artık sevmeye gücü kalmamış sanılan yüreğin o vakte kadar hiç sevmediğini, bundan sonra, yalnız bundan sonra ve yalnız sizi seveceğini siz gösterdiniz. Bilsen Bihter, seni nasıl seviyorum. Seni ölünceye kadar, öldükten sonra bile nasıl seveceğimi bilsen. Sen de beni seviyorsun değil mi Bihter? Benim olacaksın, yalnız benim olacaksın değil mi? Dudaklarıyla genç kadının dudaklarını araştırıyor, beklenen karşılığı oradan dudaklarıyla toplamak istiyordu. Uzun ve bu kez ruhlarının bütün ateşleriyle ciğerlerini söken bir öpüşme içinde dudakları birleşti. Birden Bihter silkindi. ''Ama bu çılgınlık!'' dedi. ''Bir saatten beri buradayım.'' Ayağa kalkmıştı, gitmek istiyordu. Behlül de şimdi ayaktaydı. Onu ellerinden tutarak salıvermemek istiyordu. Birbirine bakıyorlardı. Yeniden öpüştüler ve genç kadın ellerini kurtararak kaçtı. Bu ikinci buluşmadan sonra Bihter'in bütün ezinçleri dinmiş, susmuş oldu. Artık kendi kendisine itiraf ediyordu ki Behlül'ü seviyor. Yavaş yavaş son kaygıları sevdasının ufkundan siliniyor, orada gittikçe parlaklık kazanan bir aydınlık sabah gelişiyordu. Bu aşk günahının bütün yasak lezzetleri onun susamış aşkını öyle kendinden geçirerek rahatlandırıyordu ki artık bu sevdanın dışında kalan yaşaması ortadan siliniyordu. Bu sevişmeye bütün kimliğiyle özbenliğini teslim ediyor ve şimdi bundan ne bir ezinç ne küçük bir kaygı duyuyordu. Kendisini bahtiyar, tamamıyla bahtiyar buluyordu. Yalnız dakikadan dakikaya yüreğinde birdenbire gelişiveren bir korku, ancak bir saniye uyanıp sönen bir duygu onu bahtiyarlığının içinde titretirdi. Bu sevişme onlar için asıl tehlikeleriyle, zorluklarıyla çekici oluyordu. Herkesin gözü önünde herkesten saklanan, yalnız ikisine ilişkin gizli bir hayat vardı ki, bütün gizlilikleriyle onları daha çok birbirine yakınlaştırıyor, ilişkilerine daha da bir içtenlik veriyordu. Dakikalardan oluşan fırsatlar oluyordu ki, onlara birbirlerinin elini sıkmak, küçük bir öpüş alıp vermek, iki sözle bir buluşma vaadi almak için ancak izin veriyordu. Buluşmaları pek seyretti. Yalnız kalmak için fırsat bulamayan nişanlılara özgü sürekli bir özlem içindeydiler. İkisinde de her vakit doyuma ulaşılabilecek istekler kalıyor, aşklarının bu pek seyrek ve kısa zamanlarında susuzluğu giderilememiş emellerle birbirlerine özlem çeker halde bulunuyorlardı. Bütün yandan yürüden korkuyorlardı. İlişkilerinden önce pek normal görülecek şeyler, şimdi başkalarınca sezilebilirse bütün gizlilikleri meydana çıkartmak için yeterli birer sebep niteliğini alıyordu. Bir gün karşı karşıya, yalnız gözleriyle birbirlerine gülümserlerken birden Adnan Bey'in gözlerini kendilerine bakıyor görmüşler ve ikisi birden sapsarı olmuşlardı. Böyle bakışırlarken sezilmiş olmak Bihter için o kadar önem kazandı ki o gün saatlerce kocasının birden üzerine yürüyerek ve ellerini kavrayarak ''Bana hainlik ediyorsun, bunu senin gözlerinde gördüm'' demesinden titredi. Bütün ev halkını biliyorlar da susuyorlar sandıran bir kuşkudan kendisini kurtaramıyor. Onların yanında sanki yavaş konuşmaya, Nesrin'le Şahesli'nin elden geldiğince uzaklarında kalmaya gerek görüyordu. O vakte kadar bu hizmetçilerde varlığı dikkat gözünden kaçmayan, isyan ezmek için bir fırsat kaçırmazlarken, şimdi halinden onlarla artık uğraşmaktan vazgeçmeye benzeyen bir şey vardı. Bihter, Nihal'le birbirinden uzak gibiydiler. Şakira Hanım'ın ayrılışından sonra aralarına artık saklanması mümkün olmayan bir kin girmişti. Nihal ondan hep kaçıyordu, şimdi o babasından kaçıyordu. Evin içinde hemen herkese karşı süzgün yüzünde dargınlıklar seziliyordu. Ara sıra Bihter'de Nihal'e sokulmak, bu çocukla yeniden sevgi kurmak için bir çıkar yol bulmak gereksinmesi uyanırdı. onu birlikte almak için sokağa çıkmaya gerekler uydururdu. Nihal onunla bulundukça başkalaşır ama eve dönünce gene ondan kaçan, mürebbiyesiyle köşelere çekilen bir çocuk olurdu. Şimdi Bihter bir evin içinde bulunmakla birlikte bu çocuğun böyle ayrı kalışına memnun oluyordu. Ondan korkuyor denebilirdi. Sezinliyordu ki Nihal kendisinden kaçmasa o Nihal'den kaçmak zorunda kalacaktı. Bir gün bunu Behlül'e açıkça söylemişti. Bilsen demişti. En çok Nihal'den korkuyorum. Behlül bunun ne demek olduğunu anlamayarak sormuştu. Nihal'den mi? Sebep? Kıskanıyor musun civanım? Nihal'e bu çocuğu kıskanmak mümkün müydü? Niçin kıskanacaktı? Behlül'e yalnız "Oo, ne garip bir soru demişti. Aralarında bununla ilgili başka açıklama alınıp verilmedi. Bir gün Behlül ondan büyük bir şey istedi. İlk önce söylemek için yüreklilik gösteremiyordu. Bu ricası o kadar yerine getirilmesi mümkün değil gibi görünecekti ki Bihter onu dinlemeden geri çevirecekti. Söylemeden önce ondan kabul etme vaadini almaya çalışıyor, ne aldığını bilmeden bunun yerine getirilmesindeki kolaylıktan söz ediyordu. Bihter anlamadan önce vaat etmek istemiyordu. Sonunda o söyleyince şaşkınlığından bir küçük çığlığı tutamadı. ''Benim odamda, bütün bir gece, siz çıldırmışsınız.''